Ayrım 12.
Çılgına dönen avukat polis memuruna "Gördünüz mü?" diye bağırdı. "Sizin önünüzde bunu yapmak cesaretini gösteriyorlar." Cebinden 2 drahmilik bir madeni para çıkardı, şişmemesi için vurulan yere bastırdı. "Hadi hadi," dedi polis. "Merkeze kadar bizimle gelin, orada kimse size dokunamaz." Gerçekten de merkeze vardıklarında belalı heriflerden kurtuldular. Kimsenin onlara aldırdığı yoktu. Oturmuş bekliyorlardı. Bir çeyrek sonra aynı memurun merdivenden inip polislere "Herkes EDA merkezine" dediğini duydular. Polisler aceleyle sigaralarını söndürüp kayışlarını düzelttiler ve toplu halde merdivenden aşağı koştular. Birinci avukat "Herhalde karışıklık oluyor," dedi. "Z sinirlenirse ortalığı alt üst edebilir," dedi ikincisi. "Burada olmamız daha iyi," diye ekledi üçüncü avukat. "Kurdun dişlerinden korunmak istiyorsan inine saklan." Bu akşam olup bitenler insanı isyan ettiriyor. Yarın savcılığa başvuracağım. Başıma vuranı gördün mü? Polisin kılı kıpırdamadı, adama çıkışmadı bile. Birinci avukat sivil giyimli filin geldiğini gördü. Öbür ikisi onu tanımıyorlardı. Alçak sesle arkadaşlarına da söyledi. Komiser onlara dikkat bile etmeden rüzgar gibi odasına daldı. Başkomiser yardımcısı yazılı kapıyı çarptı ve bir daha çıkmadı. Az sonra cılız, bıyıklı birinin yanından ekip şefiyle aynı odaya doğru yürüdüğünü gördüler. Herhalde merkezdekilerin yabancısı değildi ki herkesle dostça selamlaşıyordu. Hepsiyle o gün görüşmüştü sanki. Sokaktaki haydutlara çok benziyordu. Ertesi sabah gazetelerde resmini görüp bıyıklının yangos olduğunu öğrenince merkeze geldiği sıra hareketlerine ve sözlerine daha çok dikkat etmediklerine pişman oldular. Yangos'un içeri girmesinden az sonra yüzü sarılı, kolları tentirdiyotlu, ayakta sallanan biri daha göründü. O da aynı odaya girdi. Hepsinin içeride ne işi vardı? Korkunç bir yapıydı bu. Bir polis küfü duvarları kemiriyordu. 33. Vangos'un içeri girdiğini gören fil "Neyse," diye bağırdı. "Nerelerde sürtüyordun?" "Hastanedeydim." Az önce Yangos'a da söylediğim gibi işler çatallaşıyor. Bu işi kapatmanın bir yolunu bulmalıyız. Vangos sapsarı kesildi. "Neler söyleyeceğinizi aranızda kararlaştırın." "Ya Z?" diye sordu Vangos. "Belki gebermiştir." Vangos sevinçli ellerini ovuşturdu. "Bakın, savcıya vereceğiniz ifadede şunları söyleyeceksiniz. Bir kere Yangos'la birlikte içki içiyordunuz. Meyhanenin adında anlaşın önce. Fani'nin orada, mültecilerde. En iyisi Çinli'nin yeri. Mülteciler desek orada olmadığımızı söyleyen biri çıkabilir. Oysa Çinli'nin orada içenler bizden." "İyi," dedi fil. "Demek Çinli'nin meyhanesinde reçina içiyordunuz." "Ne reçinası? Uzo içiyorduk." "Çinli'nin reçinasında iş yok. Hem bulanık hem de pis kokuyor." "Peki, uzo içiyordunuz. Saat 10'a çeyrek kala iyice kafayı bulup evlerinize dönmeye karar verdiniz. Sen Yangos, arabayı kullanıyordun. Sen Vangos, kasaya çıkmıştın. Bir trafik memuru karışıklık çıktığı gerekçesiyle Venezuela sokağına sapmanıza engel oldu. Peki, dediniz memura, çarşıdan dolaşıp Spandonis sokağından geçerek Venezuela sokağına çıkmanın yolunu buluruz nasılsa diye düşündünüz. Sen Yangos, arabayı hızlı sürüyordun. Kafayı bulduğunda gaza basmak adetindir, sakın unutma ha. Derken frene basacak zamanı bulamadan müthiş bir şangırtı koptu. Birine çarptığın aklına bile gelmedi. Derken kendini ileride Karalodil sokağında durmuş buldun. Nasıl vardığını bilmiyordun, iyice sarhoştun. Derken ortaya çıkan trafik polisine bildiklerini anlattın, o da seni ekip arabasına bindirip merkeze getirdi. Peki bu arada ben ne oluyorum diye sordu Vangos. Sen de zil zurna sarhoştun. Umulmadık bir anda arabanın kasasına çıkıp tepene binen bir zır dilinin elinde can vermemek için kargaşalıkta kendini aşağı attın. Böylece iki olaydan sorumlu tutulabiliyorsunuz. Venezuela sokağına ters yönden girmek ve içkili araba kullanmak. O zaman ehliyetimi alırlar, dedi Yangos. Sen hiç korkma. Yarın kamyonetinle bütün kağıtların geri verilecek. Bu akşam bizim aramızda gerçek aile yuvanda kalır, yarın da mahallene evine dönersin. Sonra Vangos'a döndü. Sen hemen kirişi kır. Seni arıyor ve bir türlü bulamıyoruz. Elinden geldiğince uzun süre ortadan kaybolmaya bak. Bir sorun var şef, dedi Vangos. Arabanın arkasına atlayan herif konuşacak. Önce onu ortadan kaldırmak gerek. Bu işle başkaları görevlendirilecek. Ben ne yapmanız gerektiğini söyledim. Gidebilirsin. Sakın kimse bu akşam merkeze geldiğini duymasın. Dışarıdaki üç kişi ne olacak? Bir şeyden haberleri yok. Benim aklıma daha iyi bir şey geldi dedi Van Gogh. Cebinden camı kırık bir gözlük çıkardı ve taktı. Üstünü başını iyice buruşturup karşısında kahkahayı basan Yangus'un sırtına dostça vurduktan sonra çıkıp gitti. 34. Üç avukat Yangus'un neşe içinde odadan çıktığını gördüler. Asık suratla girmişti. Şimdi pek keyifliydi. Bir polis memurunun ensesine yapıştı, sırtını sıvazladı. Dostunu tanıyan memur güldü. Sonra Yangus koridorun ucunda gözden kayboldu. Avukatlar merkezde oturdukları sürece onu bir daha göremediler. Sonunda onları buraya getiren, EDA merkezinden kazasız belasız dönen memur evlerine kadar götürmeyi önerdi. Dışarıdaki serinlik iyi geldi. Gece kapkara gece tam karşıdaki Türk hamamlarının kubbeleri gibi yuvarlaklaşıyordu. Evlerine dağıldılar. 35. Bu kalleş gecenin göbeğinde Haciz kendine sığınacak bir yer arıyordu. Hastaneden çıkar çıkmaz peşine takıldıklarını fark etmişti. Bu korkunç cinayetin tek görgü tanığıydı. Herhalde ortadan kaldırmaya çalışacaklardı. Ellerinden kurtulmak için alçak bir duvardan atladı, ıssız sokaklara daldı ve kısa süre sonra kendini eski istasyon mahallesinde buldu. Boş bir vagona atlayıp başı çok ağrıdığı halde uyudu. Rahatlaması için bir ton aspirin alması gerekliydi ama aspirini gecenin bu saatinde nerede bulabilirdi? En yakın nöbetçi eczane kilometrelerce uzakta olmalıydı. Üstelik kendisini her yerde arıyorlardı herhalde. Vagonun hareket ettiğini hissettiğinde derin uykudaydı. Önce düş gördüğünü sandı. Ayağa kalktı. Sarhoş olduğu gecelerin sabahındaki gibiydi. Acısı daha da artmıştı. Derken Selanik'ten yarım saat ötede Pilati'de bulunduğunu anladı. Aşağı indi ve istasyon şefine çıktı. Cebinde tek kuruş yoktu. 36. Van Gogh evine gitmeyip yine gazeteye döndü. Berbat bir kılıkta geldiğini gören gazeteci dostu şaşırdı kaldı. Ne oldu sana? Z gebermek üzere. Neden gözlük taktın? Tanınmamak için. Sizden adamın gazetede çıkmamasını ricaya geldim. Bu işe bulaşmak istemiyorum. Z ölecek. Bu işle senin ilgin ne? Bir ilgim yok da adamı Elinikos Voras gazetesinde görürler. Toplantıya giderken ona vuranlar arasında benim de bulunduğumu öğrenirlerse soruşturma başlar, başım da iyiden iyiye derde girer. Hiç istemiyorum. Peki, senin adını çıkarırım yazıdan. Bu akşam bir daha gazeteye gelirsen beni bulamazsın. Az sonra çıkıyorum. Van Gogh gazeteci dostuna iyi geceler dileyip ayrıldı. Evine dönerken Yangus'un karısına da uğradı. Eniştenin bir işi çıktığını, gece gelmeyeceğini haber verdi. Genellikle çiftleri gözlemek için dolaştığı koruya kadar uzandı ama kimselere rastlayamadı. Sabah yağan yağmur sevgililerin isteğini azaltmıştı anlaşılan. Yeni kimliğiyle kendini mutlu hissediyordu. Gece onu gizliyor, kimliğini ortaya çıkarmıyordu nasılsa. Yolda komşularından Stratos'a rastladı. Kentin merkezinden geldiğini, karışıklıklar çıktığını ona anlattı. Stratos soru sormadan gözlerinin içine baktı. Van Gogh evine döndü. Ertesi sabah yakınlarıyla başının belaya girmemesi için yatağını bozdu. Sonra gözüne kestireceği birini yakalamak üzere gecenin karanlığına daldı. 37. Trafik polisi içeri girdiğinde emniyet müdürünün odası çok kalabalıktı. Emniyet müdürü şaşkın ve telaşlıydı. Telefona yapışıp karşısındakiyle üstü kapalı bir şeyler konuşuyor derken Atina'dan, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen ikinci bir telefonla durumun ne yolda geliştiği soruluyor. İlk konuşması yarım kalıyor. O ara içeri giren memur dışarıda bekleyene haber veriyordu. Durumu anlatmak için sizi çağırttım dedi trafik polisine. Ekip arabasına bindirip buraya gönderdiğiniz kişi rastgele biri. Yol ortasında kavga çıkaran sıradan bir sabıkalı değil. Tutukladığınız kişi bizden biri. Kavga ettiği kişi ise ünlü bir komünist. Aman efendim. Hareketinizi doğrulamaya kalkmanız boşuna. Görevinizi yerine getirdiniz. Bunun için sizi kutlarım. Ama önemli olan bu değil. Yarın herhalde sorguya çekileceksiniz ve bu tutuklamayı hangi koşullarda yaptığınızı anlatmanız gerekecek. Tabii sözleriniz emrinde çalıştığınız emniyet güçlerinden yana olmalı. Gidebilirsiniz. Kendini bir koltuğa atıp konuşulanları dinleyen general bitkin bir tavırla başını sallıyordu. Müdür sözünü bitirince memura, "Bak oğlum," dedi. "Nerelisin sen?" "Anne alayım." "Orada yakınların var mı?" "Evet." "Kız ve erkek kardeşlerin?" "Bekar bir kız kardeşim var." "O zaman Job'dan hiç söz etmesen iyi olur." "Evet ama raporumu geçirdim efendim." "Bak, ben generalim." Trafik görevlisi hemen esas duruşa geçti. "Rahat." "Sayın Emniyet Müdürünün sözlerini iyi düşün. Hepimiz el ele veren Yahudilikle komünizmin yarattığı büyük tehlikeyle karşı karşıyayız. Güneş sistemindeki büyük değişiklik." Telefonun zili sözünü kesti, yine Atina arıyordu. Trafik memuru emniyet müdürünün söylediklerini duydu. "Durum biraz aydınlanıyor efendim." "Evet, düzeliyor. Hayır, daha gelmediler. Bolşoy balesine gitmişlerdi. Evet, gelir gelmez arayacaklarından emin olabilirsiniz. Saygılarımla sayın bakanım." Trafik memuru askerce bir selam çakıp çıktı. Koridorda sırtına paltosunu almış pijamalı biri bekliyordu. 38. Yangoz uzun koridorun ucundaki komiserliğin kantininde bir koyun yahnisi yedi. Karnı zil çalıyordu. Sonra dışarı çıktı. Üç yabancının merkezden ayrıldıklarını fark etti. Onların yerinde oturan simit satıcısı tablasını elinden aldıkları için gözyaşı döküyordu. Bir jandarma peşine düşmüş, simitlerini yere devirmiş, gömleğinin yakasına yapışıp boş tablasıyla merkeze kadar sürüklemişti. Tablasını elinden almış, ruhsatsız satıcılara ait malların üst üste yığıldığı yan odaya atmışlardı. Satıcı burnundan akan sümükleri sildi. Kargaşalığın patlak verdiği yerden ayrılmamış ama büyük bir satışta yapamamıştı. Daha çok para kazanma umuduyla Ulusal Tiyatro'nun kapısına doğru yürürken polis tarafından yakalanmıştı. Neden yakalıyorlardı sanki? Durmadan ağlıyordu. Yangoz ellerini hafifçe çocuğun sarı saçlarında dolaştırdı. Uzun uzun okşadı çocuğun başını. 39. Bale gösterisi sona ermek üzereydi. Juliet'in yerde yattığını görerek öldüğünü sanan Romeo zehir içiyor. Sahnede iki kere döndükten sonra sendeleyip yere yıkılıyordu. Rus sanatçının inceliğiyle birleşen büyük ustalığı, aşk uğruna kendini zehirleyenin korkunç ürpertisini seyircilere aktarabildi. Yere uzanırken eli kuğu boynu gibi kısa bir süre havayı dövdü. Şimdi dümdüz giysisi içinde Juliet, tüm güzelliğiyle doğrulup titreyerek hepten yitirdiğini sandığı dünyaya yeniden göz atıyordu. Ayaklarının ucunda doğruldu, olduğu yerde dönerek sevincini belirtti. Ama bu sevinç kısa sürecekti çünkü Romeo'yu görmüştü. Sinirli adımlarla sıçrayarak ona yaklaştı, esnek bir dal gibi önünde eğilip doğruluverdi. İki eliyle sevgilisinin yüzünü kapadı. Derin, acılı, boğuk müzik genç kızın üzüntüsüne katılıyordu. Orkestranın bulunduğu yerde bir denizaltı periskobu gibi havada titreyen şefin sopasından başka şeyin göründüğü yoktu. Neden uyanmıştı? Rus balerini gösterişsiz ama büyük sanatıyla seyircilere ilkel bir heyecan aktarabiliyordu. Hayatına son vermeye hazırlandı. Hiçbir ışık göremiyordu. Güneş kararmıştı. Sevinç denen şeyden yoksundu artık. Az önce nasıl da büyük bir neşe içindeydi oysa. Aşklarının sonunun böyle olacağı kimin aklına gelirdi? Sevgilisinin ölüsünün çevresinde kısa bir süre daha dans etti. Onu görünmez bir sevgiyle çevreledi. Işık, Romeo'yu karanlıkta bırakıp Juliet'i izlemek için elinden geleni yapıyordu. Işıkçının balerini gerektiği gibi izleyebilmesi için bir prova daha yapması zorunluydu. Böylece onu kolaylıkla aydınlatabilirdi ama Bolşoy sanatçıları önceki gün geldiklerinden tek provayla yetinmek gerekmişti. Şimdi ölüm dansını yapan Juliet olduğu yerde sıçradı. Müzik iyiden iyiye hafifledi. Juliet zehiri kaptığı gibi içti. Büyük bir incelikle dansözlük hayatı boyunca karşı koymaya çalıştığı kaçınılmaz yer çekimi yasasına boyun eğip ayakta sallanmaya başladı. Ama bu kez eğilip yere düşen dansöz değil Juliet'in kendisiydi. Bir eliyle sevgilisinin alnına dokunup yüzünü göğsüne gömdü. Bütün seyirciler soluklarını tuttular. Her şey kopup hayatla bağlantısını kesilerek Romeo'nun üstüne düşene dek olduğu yerde döndü. Müziğin son ezgileriyle gitgide artan alkışlar birbirine karıştı. Avizelerin ampulleri teker teker yandı. Kırmızı kadife perde kapandı, ışık iyiden iyiye aydınlattı ortalığı, sanki seyircilerin kesilmeyen alkışlarıyla canlanıyordu. Aşırı boyanmış, birbirine karışan iki dudağın güçlükle ayrılışı gibi perde ağır ağır aralandı. Rus geleneğine uygun olarak kendilerini alkışlayan seyirciye yine alkışla karşılık veren Bolşoy Balesi sanatçıları göründü. Venedik hükümdarı, genç hükümdar kızı, kont ve halk adamı kılığındaki balerinler eğilerek halkı selamladılar. Üçüncü çift halkı selamlamak üzere sahnenin önüne yürüdü, onu ikinci çift izledi. Romeo ve Juliet'e sıra geldiğinde ayağa kalkan seyirciler bravo diye bağırıyor, sahneyi gül yağmuruna tutuyorlardı. Juliet ile Romeo gülleri toplamak üzere diz çöktüler, kulisten iki büyük çiçek sepeti getirildi. Perde 7 kere kapanıp yeniden açıldı. Sonra açılmamak üzere kapandı. Seyirciler dışarı çıkmaya başladılar. Paris modacılarının ünlü Atinalı terziler tarafından kopya edilen değerli taşlarla işli pahalı tuvaletlerini giymiş kadınlar içlerini çekiyor, harika diyorlardı. Ben oğlanı daha çok beğendim. Tiyatronun girişi smokinli adamlar tarafından doldurulmuştu. Bütün Selanik yüksek sosyetesi Bolşoy'un galasına gelmişti. Poppy'yi görmüyorum. Arada gitti. Çocuk beklediği için sık sık midesi bulanıyor, baş dönmesi geliyor. Selamlaşıyor, oldukça uzun süren bir yoksunluğun ardından zevkle sigara yakıyorlardı. Vali, belediye başkanı, Kuzey Yunanistan bakanı, 3. Ordu komutanı da oradaydı. Yalnız başpiskoposla jandarma genel müfettişi general gelmemişlerdi. Başpiskopos neyse de general neden gelmemişti acaba? Bak bak. Özel kalem müdürü de ne yapıp edip bilet bulmuş. Kentin ünlü sanatçıları da burada. İşte tütüncü karılarının resmini yapan ressam. Şu da bir bale okulu açan eskinin ünlü balerini. Eskiden bale yaptığımı söylemeye utanıyorum. Zengin tüccarlar, traktör ithalatçıları, Esso Pappas fabrikalarının işletme müdürü, büyük toprak sahipleri, borsacılar, hayatları Selanik'le Orta Avrupa arasında geçenler. Ellerindeki numaraları verip küçük bir bahşiş bırakarak pardüselerini alıyor, sonra mermer merdivenleri iniyorlar. Bazıları tuvaletlerin çekiciliğine dayanamıyor. Üstündekini kime yaptırdın? Kiyaka'ya, ya sen? Atina'da Talya'ya. Çok yakışmış, teşekkür ederim. Geçirdikleri güzel gecenin anısı olan programları kimse atmıyor, saklayacaklar. Beyler bitip tükenmek bilmeyen merdivenlerden inen hanımlara yardım ediyorlar. İkinci bölüm benim hoşuma gitmedi. Benim sevdiğim Kuh'un ölümüydü. Şekerim, seyrettiğimiz Kuh'un ölümü değil ki. Prokofiev'in Romeo ve Juliet'i. Her neyse. Oğlan bir kuğu kadar zarifti. Romeo kuğusu. Çok şeker şey. Ha ha. İşte Selanik basınında sosyete haberlerini yazan iki geçkin kontes. Bütün kadınlar onların dikkatini çekmeye çalışıyor. Şu ülkenin bale geleneğine şaşmamak elde değil. İstediği kadar rejim değişsin, sosyalizm gelsin, dans adamların kanında. Rejimin bu işle ilgisi yok. Öyleyse Nuriyev neden Rusya'yı bıraktı da kaçtı? Çeşitli gruplar birbirini kutluyor, eller öpülüyordu. Sanatçıları paraca destekleyen sosyetenin önde gelenleri de oradaydı. Gerçekten unutulmaz bir geceydi. Ben son dakikada bilet bulabildim. 15 gün önceden bütün yerler satılmış. Ben biletimi kara borsadan aldım. Düşün ki seyrettiğimiz Bolşoy Balesi'nin ikinci takımı. Başta gelenleri kim bilir nasıldır? Kimi arabasıyla evine dönüyordu, kimi taksiyle, kimi sıcacık kuliryalardan satın alıyor, kimi de Dore kahvesinin taraçasında oturuyordu. Bu gece ağzına kadar dolu olan tiyatro boşalmak bilmiyordu. Müzisyenler kutularına yerleştirdikleri çalgılarıyla kalabalığın arasına karışmışlardı. Orkestra şefinin sopası şerbet içtiğimiz irice kamışlar gibiydi. Kollarının arasında müslin vardı sanki. Psikiyatr valyum alırsa krizinin geçeceğini söylemiş. Haberiniz yok mu? Yeni bir rejime girdim. Bir haftada 3 kilo verdim. Olamaz. Ya Alexander? Gelecek hafta evleniyor. Düğününe gideceğim. Kimi alıyor biliyor musun? Bizim evde tanıştıklarını söylemekten gurur duyuyorum. Çok tatlı kız, alçak gönüllü üstelik. Büyük serveti var ama yine de züppe değil. Bir noktanın dışında çok iyi anlaşıyorlar. Anlaşamadıkları da ne biliyor musun? Hayır. Alexander pazarlara avlanmaya bayılır. Tiyatronun ışıkları söndü. Son seyirciler de mermer basamakları iniyorlardı. Ulusal Tiyatro ile Beyaz Kule karşılıklı ışıklar içindeydi. Yarın Kanas'ta oynayacağız. Sen de gel. Karayı tamamlarsın. Çok sevinirim. Canım da o kadar istiyordu ki 3 gündür Kanas'ta oynamadım. Birkaç genç spor MG'lere dolup gürültüyle yola çıktılar. Konyes kulübünde dansa gidiyorlardı. İki bankacı borsadaki durgunluğu tartışıyordu. Sayın Bakan dostlarını selamlayarak arabasına bindi. Kollarında karılarıyla iki savcı eski kentin yolunu tuttular. Yanlarında bir jip durdu. Karılarını kaldırımda bırakıp içine bindikleri gibi emniyet müdürlüğünün yolunu tuttular. 40. Generalle emniyet müdürü savcıları bekliyorlardı. Bale nasıldı diye sordu general. Neden daha önce haber vermediniz? Sizi nerede bulacağımızı bilmiyorduk ki. Ne oldu? Bir trafik kazası dedi emniyet müdürü. Eda milletvekillerinden Z yaralandı. Kazayı yapan yakalandı mı? Emniyet müdürü yanıtlayacaktı. General ondan önce davrandı. Daha yakalanmadı ama yerin dibine girse yine bulunacak. Emniyet müdürü sapsarı kesildi. General nasıl böyle bir yalan kıvırabiliyordu? Hem yalanın gereği neydi? Bu yüksek rütbeli subayın davranışı ve sözleri onu hep şaşırtırdı. Yaralının durumu ağır mı bilmiyorum. Savcılar yerlerinden kalkıp yaralının götürüldüğü Ahepans Hastanesi'nin yolunu tuttular. Yaralının durumundan hiç haberleri yoktu. Z'nin ifadesini alabileceklerini sanıyorlardı. Hastaneye vardıklarında kendilerine tanınmaz hale gelmiş bir yüz gösterildi. Z tıbben ölmüştü. Emniyet müdürlüğüne döndüklerinde karşılarına yangoz çıktı. Filin söylediklerini tekrarladı. Çok sinirlenen birinci savcı generale dönüp bu durumda sanığın tutuklandığını az önce geldiğimizde biliyordunuz dedi. Ama bize söylemediniz. General şiddetle karşı koydu. Asla yakalandığından haberim yoktu. Aslarınızın size haber vermemesi olabilir mi? Saat 10.30'dan sonra neredeydin oğlum? Merkezde. Emniyet müdürlüğünün nezarethanesinde mi demek istiyorsun? Ne nezarethanesi? Kantinde et yemeye gittim. Peki. Generalim üzülerek söylemek zorundayım ama sanığı gizleme ve adalet mekanizmasının işlemesini aksatmakla suçlanacaksınız. Z can çekişiyor ve siz sanığı nezarethaneye atmadığınız gibi bileklerini kelepçede geçirmemişsiniz. Jandarma yüzbaşısı araya girdi. Savcı bey, nezarethane kullanılacak halde değil. Ruhsatsız yakalanan bütün gezici satıcıların tabloları ve mallarıyla dolu. Üstelik ışığı da iyi değil. Emniyet müdürlüğü yapısından daha iyi bir korunma yeri düşünebiliyor musunuz? Ya siz müdür bey, sanığın yakalandığından haberiniz yok muydu? Benim yerime general konuştuğuna göre söyleyecek şeyim yok. Yalnız generale sanığın ne koşullar altında yakalandığını bildirecek zamanı bulamadığımı eklemeliyim. Gerçek sanık olduğundan kuşkuluydum. Nöbetçi astsubay suçsuz birini de karşıma getirmiş olabilirdi. Saat 3'ü 20 geçe Yangos'un yazılı ifadesini aldılar. Birinci savcı ağzını açıp "A" demesini söyledi. Tutanağa şunları da ekledi. İsteğimiz üzerine sanık ağzını açtığında alkol kokmadığı saptandı. Böylece sarhoşken araba kullanma iddiası da çürütülmüş oluyordu. Savcılar Yangos'la birlikte kamyonette bulunan adam içinde bir tutuklama emri hazırlayıp imzaladılar. Kağıt Vangus'un oturduğu mahallenin karakoluna ulaştırıldı. Fil nöbetçi memur tarafından uyandırıldı ve tutuklamak üzere Vangus'un evine gitmesi gerekti. Aradığını bulamadı ama birkaç saat sonra Vangus karakola uğradı ve gazetelerin belirttiği gibi kendiliğinden teslim oldu.